SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe'lesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 9 Mart 2022 Çarşamba. SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Covid-19 tedbirleri kapsamında bugünkü yayınımızı evde hazırladık ve banttan yayınlıyoruz. Yarınki programı Melbourne'deki stüdyolarımızdan canlı olarak yayınlamayı planlıyoruz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborji ve Torres Boğazı adalı toplumların topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborji ve Torres Boğazı adalı toplumların topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimizi dinleyeceksiniz. Sonra da Avustralya doğu kıyılarını etkileyen sel ve fırtına ile ilgili bazı bilgiler vereceğiz. Gecikmeli de olsa 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında hazırladığımız bölümler de olacak bugünkü yayınımızda. İlki Avustralya'da ve dünyada hala aşılamayan ücret eşitsizliği konusunda. Programın ikinci yarısında Sydney'li girişimci Özge Fetahlıoğlu bize göçmen ve girişimci olmanın zorluklarını ve kolaylıklarını anlatacak.
İyi ki göçmenmişim. Yani bunun getirdiği avantajlar inanılmaz çünkü. Yani bir ülkeye davulunu alıp öyle çıkıp gitmek herkesin yapabileceği bir şey değil.
Programın sonuna doğru da Avustralya çapında camilerde başlatılan kan bağışı kampanyasına değineceğiz. Bugünkü haberlerde ve programlarda değinilen konularla ilgili bize SMS yani kısa mesaj gönderebilirsiniz. Telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız Mert Balkanlı'nın sunucu haber bülteniyle devam ediyor.
İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri Rus petrolüne olan bağımlılığı azaltmak için öncülük ediyor. Başbakan Scott Morrison, çarşamba günü New South Wales'ın selden etkilenen bölgelerini gezecek. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Türkiye'deki kadınlar sokaklarda polis engeliyle karşılaştı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'daki çatışmalar karşısında dünyanın Rus petrolüne olan bağımlılığı azaltmak için birleştiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, işgal nedeniyle Rus petrolünü ve diğer enerji ithalatını yasaklamıştı ve bu ürünler Amerika limanlarında kabul edilmeyecek. Johnson, Rus birliklerinin eylemleri nedeniyle Orta Avrupa ülkelerinde de memnuniyetsizliğin arttığını söyledi. Johnson, arzın kesintiye uğratılmamasına çalışarak Vladimir Putin'in rejimini cezalandırmanın çok önemli olduğunu söylüyor. Johnson, bence yapılması gereken önemli bir şey. Sanırım birkaç gün öncesine düşünürseniz insanların Rus petrol ve gazına bağımlılıklarından uzaklaşmaktan bahsettiğini sanmıyorum. Çünkü bunlar daha çok Avrupa ülkelerinin sahip olduğu çok ama çok büyük bağımlılıklar. İngiltere daha az maruz kalıyor ancak açıkçası dizelimiz Rusya'dan geliyor diyor. Ukrayna lideri savaş devam ederken Birleşik Krallık parlamentosuna daha fazla adım atılması için çağrıda bulundu. Rus güçlerine karşı mücadeleden vazgeçmeme sözü verdi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski yaptığı konuşmada işgal, kullanılan silahlar ve çatışmalarda kaybedilen hayatlar hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Zelenski, İngiltere'den Rusya'yı terörist devlet ilan etmesini ve saldırıya yanıt olarak yaptırım baskısını arttırmasını istiyor. Zelenski, size bir vatandaş ve bir başka ülkenin hayallerle dolu cumhurbaşkanı olarak sesleniyorum. Size savaşın 13 gününü anlatmak istiyorum. Bu savaşı yürütmek zorundayız. Bizim olanı, ülkemiz Ukrayna'yı kaybetmek istemiyoruz. Tıpkı sizin Naziler başladığında ülkenizi kaybetmek istemediğiniz gibi. Siz de Britanya için savaşmak zorundaydınız ifadelerini kullandı. Ukrayna hükümeti ve Rusya Savunma Bakanlığı, vatandaşların tahliyesine izin vermek için Sami şehrinde bir ateşkes üzerinde anlaştı. Bu, insani yardım koridorları için yapılan birkaç başarısız girişimin ardından geldi ve Ukraynalılar, Rus güçlerini vatandaşların kaçması için belirlenmiş bölgeleri bombalamak ve ateş açmakla suçladı. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Irina Vreshnuk, insani yardım koridorlarının çalışmaya başladığını söyledi.
Сьогодні має запрацювати гуманітарний коридор.
Vreshnuk, Sumi şehri için insani bir koridorun bugün faaliyete geçmesini bekliyoruz. Bu, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'ne gönderilen mektupla resmen onaylandı ve ateşkesin bu güzergahta başlaması kararlaştırıldı sözlerini sarf etti. Avrupa Birliği Komiseri, Rusya liderinin yakın zamanda geri adım atmayacağına dair endişelerini dile getirirken, Avrupa Birliği milyonlarca mültecinin daha evlerini terk edebileceği konusunda uyarıyor. Ukrayna'nın işgali nedeniyle yaklaşık 2 milyon mülteci, yarısı Polonya olmak üzere Slovakya, Romanya ve Macaristan'a kaçtı. Johansson, şimdiye kadarki çabalarından dolayı Avrupa Birliği üye devletlerini övdü, ancak bu mülteci krizi sırasında çocukların daha iyi desteklenmesi için de çağrı yaptı.
Putin is fighting his war without restraint or remorse or mercy. More is to come.
Johansson, Putin savaşını kısaltmadan ve merhamet göstermeden yürütüyor. Daha da fazlasını yapacak, daha da kötüsü gelecek. Milyonlarca insan daha kaçacak ve biz onları karşılamalıyız. Büyük bir sınavla karşı karşıyayız ve eğer geçen hafta gördüğümüz birlik, dayanışma ve eylemin aynısını gösterirsek bu sınavı geçeriz ifadelerini kullandı. Bu arada Polonya, tüm MiG-29 jetlerini Almanya'daki Ramstein hava üssüne konuşlandırmaya hazırlanıyor ve uçakları olan diğer NATO ülkelerini de aynı şeyi yapmaya çağırıyor. Polonya Dışişleri Bakanlığı bu uçakların Amerika Birleşik Devletleri'nin emrinde olacağını söyledi. Çin, Birleşmiş Milletler'de Avustralya, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer silah malzemelerinin transferi konusunda uluslararası anlaşmalardan kaçmasına izin verilmemesi gerektiğini söyledi. AUKUS Güvenlik Anlaşması'na göre Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere, Avustralya'ya nükleer enerjiyle çalışan denizaltıların satın alınmasında yardımcı olacak. Uluslararası Atom Enerji Ajansı Yönetim Kurulu, Çin'in nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşması kapsamında, AUKUS bağlamında nükleer maddelerin transferi konusunda resmi bir gündem maddesi oluşturmaları için bir öneriyi kabul etti. Çin'in Viyana'daki Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Wong Kun, AUKUS düzenlemesi hakkında ciddi endişeler olduğunu söyledi. Wong Kun, 3 ülke arasında işbirliğinin özü ve püf noktası, AUKUS anlaşmasının nükleer silah malzemelerinin yasa dışı transferi içerip içermediğidir. Bu kaçmaya izin vermeyen bir sorudur. Nükleer silah malzemelerinin yasa dışı transferi durumu varsa işbirliği derhal feshedilmelidir açıklamasını yaptı. Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Kuzey New South Wales'ın selden etkilenen bölgelerini ziyaret edecek ve muhtemelen toplulukları yeniden inşa etmek için fon açıklayacak. Covid-19 teşhisi konan ve tecritte bir hafta geçiren Morrison, bu hafta Lismore'a gitmek için uçağa binecek. Sel nedeniyle 4 kişinin öldüğü ve birçok ev ve iş yerinin kullanılamaz hale geldiği New South Wales'ı kuvvetli rüzgarlar bekliyor. Güneydoğu Queensland'de Brisbane, Gold Coast, White Bay ve Sunshine Coast da dahil olmak üzere gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Queensland'deki sel felaketinde 13 kişi öldü ve Brisbane nehrinde tekneden düşen bir kişi hala kayıp durumda. Türkiye haberlerine geçiyoruz. Her yıl 300'den fazla kadının erkek cinayetlerine kurban gittiği ve kadın cinayetlerini durduracağız platformuna göre son 15 senedir her yıl artan cinayetlerin arifesinde 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutlayan Türkiye'deki kadınlar sokaklarda polis engeliyle karşılaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadın muhtarlarla buluştuğu programda yaptığı konuşmada Özlem Ağ'ı bıçaklayarak ağır yaralayan eşi Samet Ağ'ın tutuklanmasından 3 ay sonra serbest bırakılması üzerine yargıya müdahale ettiğini açıkladı.
Tokat'taki Özlem kardeşimizin 23 yerden ahlaksız, adi eşi tarafından bıçaklandığını öğrendim. Meğerse 3 aydan sonra serbest bırakmışlar adamı. Aradık, araştırdık. Hamdolsun bu adi herifi içeri almışlar. Düşünün, 23 yerden bıçaklıyor beyan hakim. Sen nasıl oluyor da ya böyle birisini serbest bırakıyorsun? Eğer ben bu ülkede cumhurbaşkanıysam, sen de 23 yerden eşini bıçaklayan böyle bir adamı serbest bırakıyorsan, bununla ilgili söylenmesi gereken neyse bunu ben sana söylerim.
Grup toplantılarını yapan partiler de Kadınlar Günü hakkında konuştu. Tek kadın genel başkan konumundaki İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener sertti.
Bugün içi boş vaatler dinleyeceğimiz bir gün. Her dakika, her saat, her gün yaşanan acı gerçeklerimizin sadece bir günlüğüne hatırlanacağı gün. Bu ülkenin kadınının ayağının altını öpmelisiniz kereste adamlar.
Grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kadın erkek ayrımı yapmayan, hiçbir kimsenin ötekileştirilmediği bir Türkiye'de yaşamak istiyoruz. Bunun sözünü veriyorum, mutlaka Türkiye kucaklaşacaktır, mutlaka Türkiye helalleşecektir, büyüyecektir. Mutlaka Türkiye'ye demokrasi gelecektir, mutlaka İstanbul Sözleşmesi yürürlüğe girecektir sözlerini sarf etti. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için ülke genelinde sokaklara çıkan ve polis engeliyle karşılaşan kadınlar ise basın açıklaması yaptı ve açıklamada yıllardır haklarımız gasp ediliyor, evde, işte, sokakta, kampüste, fabrikada emeğimiz sömürülüyor, gece yarısı kararname ile İstanbul Sözleşmesi'ni yürürlükten kaldırdınız, yetmedi nafaka hakkımıza saldırdınız, yetmedi kürtaj hakkımızı gasp ettiniz ifadeleri kullanıldı. Grup toplantılarını yapan partilerin gündeminde artan enflasyon, zamlar ve ekonomik belirsizlikler de vardı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında Bay Kriz tabirini kullanması dikkat çekti.
Bay Kriz'in beceriksizliğinin son yansıması enflasyon. Milletimiz uçan fiyatlar, gün aşırı gelen zamlar, astronomik faturalar altında çile çekiyor. Bir tek Venezuela, Sudan, Surinam ve Zimbabwe enflasyonda bizden yüksek. Surinam'la Zimbabwe ile rekabet eden bir Türkiye gerçekten ibretlik. Sizin enflasyonu düşürmeye niyetiniz de, gücünüz de, bilginiz de, ekibiniz de yok. Bu fiyat artışlarının nedeni yolsuzluktur. Bay Kriz ve ekibinin kötü yönetimidir.
Erdoğan ise küresel olarak artan fiyatları ve stokçuluğu işaret etti.
Bilhassa enerji ve gıda fiyatlarında yaşanan gelişmelerin bir kısmı küresel dengesizliklerden kaynaklanıyorsa bir kısmı da içerideki hırsların eseridir. Bunlar stokçu. Ayçiçeği yağını, zeytinyağını depoluyorlar ve utanmadan, sıkılmadan rakamları yükseltiyorlar ve raflarda ayçiçeği yağı yok diyerek böyle bir kampanyayı da yürütüyorlar. Ahlaktan yoksun olanlara da gereken dersi vereceğiz. İçişleri Bakanım'la bunu konuştum. Nerede bu tür bir ahlaksız varsa, stokçu varsa bunlara gereğini yapacağız. Sıkıntımız olmadığı halde bu stokçuluğu yapanlar bunun hesabını verecek.
Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli de oluşan görüntülerin yakışık olmadığını söyledi.
5 litrelik yağın fiyatı bir gün içinde 150 lira sınırına dayanmıştır. Vurguncuların yakasına yapışmak zorundayız. İnsanlarımızın birbirinin üstüne çıkma pahasına yağ almak için telaşlanması bize yakışmayan köhne görüntülerdir.
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog bugün Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek. Ziyaret İsrail'den 15 yıl sonra Cumhurbaşkanı düzeyindeki ilk ziyaret olacak. Türkiye'de son 24 saatte 37.407 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 130 kişi yaşamını yitirdi. 18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı %85.18'e ulaştı. Piyasalara baktığımızda en son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları 10 lira 55 kuruştan, 73 Amerikan sentinden ve 67 Euro sentten işlem görüyor. Sporda Rusya, uluslararası futboldan uzaklaştırılmasına karşı çıkıyor ve takımlarının FIFA ve UEFA'ya tekrar katılabilmesi için çağrıda bulunuyor. Fransa, Avustralya, Almanya ve diğer ülkelerden yapılan ortak açıklamada ise insan haklarına ve barışçıl ilişkilere saygının küresel sporun temeli olduğu söyleniyor. Ve hava durumuna bakacak olursak Meteoroloji Bürosu gözlemlerine göre başkent Canberra bulutlu 22 derece, Melbourne rüzgarlı ve parçalı bulutlu 22, Sydney yağmurlu ve rüzgarlı 24, Adelaide parçalı bulutlu 25, Perth genelde güneşli 35, Hobart rüzgarlı ve bulutlu 19, Wollongong yağmurlu 22, Newcastle'da yağmur ve rüzgarlı 22, Brisbane az yağışlı ve fırtına ihtimali var 33, Cairns yağışlı 34 ve Darwin'de yağmur ve fırtına ihtimali var 34 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Mert Balkanlı. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere Nejat Başar sunacak.
Haber bülteni için arkadaşımız Mert Balkanlı'ya teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Bugünkü programı evde hazırladık ve banttan yayınlıyoruz. Bugün bize göndereceğiniz mesajları yarınki canlı olarak sunacağımız programımızda okuyabileceğiz. Bu arada yarınki programımızda New South Wales ve Queensland'deki selde ve fırtınada yaşadıklarını bizle paylaşmak isteyen dinleyicilerimiz de bize mesaj gönderebilir. Onları yarın arayıp konuşma fırsatımız da olacak. Telefon numaramız 0429-99-62-63. Birazdan Avustralya doğu kıyılarını etkileyen sel ve fırtına ile ilgili bazı bilgiler vereceğiz. Sonra da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında hazırladığımız bölümler olacak. Avustralya'da hala aşılamayan ücret eşitsizliği konusunda biri. Diğeri de Sydney'li girişimci Özge Fetahlıoğlu ile göçmen ve girişimci olmanın zorlukları ve kolaylıkları hakkında yaptığımız söyleşi. Bize Facebook'tan ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ayrıca kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radyo uygulamasından da dinleyebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Şimdi çok kısa bir reklam aramız var. Lütfen bizden ayrılmayın. Sayın dinleyiciler, bugün yağmurlar biraz azalsa da Hunter Vadisi'nden Victoria sınırına kadar New South Wales eyaletinde sel tehdidi devam ediyor. Bu arada Sydney ve çevresini fırtına etkiliyor. Verilere göre kayıtların tutulmaya başlandığı 1859'dan beri Sydney bu kadar yağışlı bir dönemden geçmedi. Yetkililer bugün yağışların azalacağını ancak henüz sel riskinin tamamen sona ermediğini söylüyor. Son 24 saatte olanları iki örnek üzerinden değerlendirecek olursak eyalet çapında dün gece 65 ayrı tahliye emri verildi. Mona Vale bölgesinde de 3 saatte 102 mm yağış kaydedildi. Sydney şehir merkezindeki ölçüm istasyonu yılbaşından şimdiye kadar 822 mm yağış kaydetti ki bu bir rekor. Tüm yılda beklenen yağışın %70'i, yani normalde Ağustos ayına kadar beklenen yağış yılın ilk iki ayında kaydedildi. Yarından itibaren Avustralya doğu kıyılarını etkileyen East Coast Low adı verilen doğu düşük hava basıncı açık denize doğru ilerlemeye başlayacak. Ancak yine de yarına kadar zaten doymuş olan toprağa yağış devam edecek ki bu sel riskinin zirve yapmasına neden olacak. Meteoroloji Kurumu güneş atsa da nehirlerde su seviyesinin çok yüksek olacağını ve zirvenin bugün ya da hatta yarın bile görülebileceğini açıkladı. Hawkesbury ve Nepean nehirlerinin geçen yıl Mart ayında görülen sel seviyelerinin bile üstüne çıkabileceği belirtiliyor. Bu arada Sydney'in bazı bölgelerinde şu anda etkili olan fırtınanın ağaç veya elektrik direklerini devirme olasılığına da dikkat çekiliyor. Bu açıdan gerekmedikçe dışarı çıkılmaması uyarısı yapıldı. İnsanların petlerini eve almaları da söylendi. Dün tahliye emri verilen Sydney'in Northern Beach bölgesinde insanları gece saatlerinde evlerine dönebileceği söylendi. Ancak dün gece Hawkesbury ve Hunter bölgelerini etkileyen 65 tahliye kararı da yaklaşık 60 bin kişiyi etkiledi. Bu arada selden sonra temizlik çalışmalarının başladığı Güneydoğu Queensland'de fırtına, yoğun yağış hatta dolu bekleniyor. Meteoroloji Kurumu dolu parçalarının boyutunun 5 santimetreyi geçebileceği uyarısı yaptı. Olumsuz hava özellikle Brisbane, Gold Coast ve Sunshine Coast'u etkileyecek. Rüzgar hızının da saatte 125 kilometreye ulaşabileceği belirtildi. Bazı bölgelerde de 100 milimetreden fazla yağış öngörülüyor. Şimdiye kadar New South Wales'da 8 kişi ve Queensland'de de 13 kişi sel yüzünden hayatını kaybetti. Başbakan Scott Morrison da bugün New South Wales'ın kuzeyindeki Lismore'u ziyaret ediyor ve ulusal acil durum ilan edeceği belirtiliyor. Ulusal acil durum federal hükümetin duruma müdahale edip daha çok federal fonu felaket bölgesine artırmasını sağlıyor. 2019-2020 orman yangınlarından sonra federal hükümete bu yetki verilmişti ve bu yetki ilk defa kullanılacak. Avustralya doğu kıyılarını etkileyen sel ve yağışlar hakkında en son gelişmeleri ve uyarıları sbs.com.au/turkish web sitemizde veya SBS Turkish Facebook hesabımızda bulabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, dün 8 Mart Kadınlar Günü'ydü. Buradan SBS Türkçe olarak tüm kadınların gününü geç de olsa kutluyoruz. Dünyada kadın erkek eşitliğinin tam olarak sağlandığı bir ülke yok. İskandinav bölgesi bu konuda eşitliğe en yakın yer gibi görünüyor, ancak her yerde atılması gereken çok adım var hala. Avustralya dahil olmak üzere aynı işi yapan erkek ve kadınların aynı maaşı aldığı ülke, hatta sektör bile yok. Yeni bir araştırma bu konuda Avustralya'da bir farkındalık olmadığını gösterdi. Avustralya'nın en büyük superannuation, özel emeklilik fonlarından biri, kurumların maaş skalasında cinsiyet eşitliği politikası geliştirip yayınlamaları çağrısında bulundu. Araştırmalara göre şirketlerin birçoğunda maaş eşitleme politikası yok. Hak savunucularına göre de Avustralya'da cinsiyet eşitliğine ulaşmak için hala yapılacak çok şey var. SuperAware, Avustralya'nın en büyük superannuation özel emeklilik fonlarından biri. Deanne Stewart da şirketin ilk kadın genel müdürü. Stewart, maaşta cinsiyet eşitliğini sağlamak için daha uzun bir yol kat etmemiz gerektiğini söylüyor. SuperAware şirketi 1.1 milyon üyesine ait 125 milyar dolarlık fonu yönetiyor. Üyelerin çoğu devlet memuru ve 2/3 de kadın.
Look, it's so important because ultimately that the gender pay gap has a significant impact on the financial security of women. And that's not just for today, but it then has knock-on impacts for their future. There's not only the
maaşta cinsiyet eşitliğinin kadınların mali güvenliğine doğrudan etkilediği için son derece önemli olduğunu söyleyen Stewart, bunu sadece şu an için değil, katlanarak artıp geleceklerini de etkileyeceğine dikkat çekiyor. Maaşta cinsiyet farkının doğrudan superannuation birikimlerine de yansıyacağının altını çizen yetkili, bunun da emeklilikte daha az para anlamına geldiğini, kadınların erkek meslektaşlarından ortalama %50 daha az birikimle emekli olduğunu belirtiyor. Son 40 yılda maaşta cinsiyet farkını kapatmaya yönelik tüm çabaya rağmen alınan yol pek etkileyici değil. The Workplace Gender Equality Agency, iş yeri cinsiyet eşitliği kurumu, %22.8'lik farkın kadınları bir yılda kazandığı paranın erkeklerden ortalama 25 bin dolar daha az olduğu anlamına geldiğini belirtiyor. Dünya Ekonomik Forumu'nun Küresel Cinsiyet Eşitliği Endeksi, ülkelerin cinsiyet eşitliğini yakalamadaki aldığı yolu inceliyor. Kapsamlı endekse göre cinsiyet eşitliğinde İzlanda 1, Finlandiya 2 ve Norveç 3. sırada. Komşu Yeni Zelanda ise 4. sırada. Avustralya 50, Birleşik Arap Emirlikleri 72, Güney Kore 102, Mısır 129 ve Türkiye'de 133. sırada. Araştırmaya göre son 7 yılda kadınların ekonomik katılımında Avustralya dünyada 14. sıradan 70. sıraya geriledi. Halbuki kadınların eğitiminde Avustralya 1 numara. Türkiye kadınların ekonomik katılımında 140, eğitim fırsatlarına erişimde de 101. sırada. Sağlıkta Avustralya 99 ve Türkiye 105. sırada. Siyasi katılımda ise Avustralya 54 ve Türkiye 114. sırada. SuperAware tarafından bir araştırma şirketine yaptırılan anket bunun nedenlerini anlamamızı biraz daha iyi sağlıyor. Geçen Ocak ve Şubat ayında 1500'den fazla katılımcının cevapları şirketlerin maaşta cinsiyet eşitliği politikalarını nasıl uyguladıklarını gösterdi. Ankete katılanların 1/3 biri çalıştıkları kurumun maaşta cinsiyet eşitliği politikası olmadığını belirtmiş. Bunun üzerine bir de %44'ü de bu tür bir politikanın çalıştıkları şirkette olup olmadığını bilmediklerini söylüyor. Stewart verilerin endişe verici olduğunu söyledi.
I think it starts with transparency, quite frankly. Employers publishing their gender pay policies, their gender
sürecin şeffaflıkla başlaması gerektiğini söylüyor. İşverenlerin cinsiyete bağlı maaş farklarını ve maaşta cinsiyet eşitliği politikalarını açıklaması gerektiğini, ayrıca yönetici kadrosuna ne oranda kadın olduğunu da belirtmeleri gerektiğini söylüyor. Şeffaflığın yönetici kadrosundan başlaması gerektiğini, ondan sonra da farkı kapatmak için ne yaptıklarını, ne tür politikaları olduğunu açıklamaları gerektiğini ifade ediyor. Hedef farkın tamamen kapanması olmalı diye konuşuyor. Victoria Tradesall yani Victoria Ticaret Odası'nın asistan sekreteri Will Strache kadınlara maddi olarak daha kısıtlı olanaklar sunulmasının toplum içinde kapsamlı etkileri olduğunun altını çiziyor.
We know from the work that we've done here at Victoria Tradesall that 60% of working women
Victoria Tradesall olarak yaptıkları araştırmaların gösterdiği üzere kadınların yaklaşık %60'ının iş yerinde cinsiyete bağlı şiddete maruz kaldığını söylüyor. Her 5 kadından birinin de güvende hissetmediği için işten ayrıldığını belirtiyor. Cinsel tacizin bir epidemi olduğunu biliyoruz. Mevcut yapılar ve sistemlerin bunu durduramadığını da biliyoruz. Şirketlerin bunu ciddiye almadığını da biliyoruz. Tüm bu sıkıntıları aştığımızı söylemek için yapmamız gereken daha çok şey var diyor. Tüm sektörlerde aynı işi yapan erkekler kadınlardan daha fazla kazanıyor. İş yeri cinsiyet eşitliği kurumu pandeminin de özellikle kadınların çalıştığı sektörleri vurduğunu söylüyor. Öğretmen, hemşire ve dükkanlarda çalışan satış görevlilerinin COVID-19'da en ön safta çarpıştığı biliniyor. Öğretmen, hemşire ve satış görevlilerinin %60'ı kadın. Strache, işverenlerin cinsiyet eşitliği politikaları geliştirip uygulayabilmesi için kanunlar geçirilmesi gerektiğini düşünüyor ve Victoria'nın 2020'de kanunlaşan cinsiyet eşitliği kanununu örnek gösteriyor.
There are two ways to achieve change. There's the carrot and stick. There's the carrot which is if you do this,
değişimi gerçekleştirmenin iki yolu var. Havuç ve sopa diyor. Ve önce havucu anlatıyor. Bakacak olursak öncelikle olumlu bir şey yapıyorsunuz. Bunun üstüne araştırmalara göre daha farklı insanları bir araya getiren ofisler daha verimli çalışıyor. Yani kurumunuz için de daha iyi bir şey yapıyorsunuz diyor. Ancak kafanız böyle çalışmıyorsa sopa da olmalı. Cinsiyet eşitliği konusunda adım atmayan kurumlara yönelik yaptırım öngören yasal önlemlere de ihtiyaç var diyor. Avustralya'nın tam zamanlı çalışanlarında erkek ve kadınlar arasında medyan maaş farkı %12.3. OECD ortalaması ise %11.6 yani Avustralya'nın altında. Türkiye'de ise bu oran %10'la OECD oranının bile altında yani çok daha olumlu. Sayın dinleyiciler şimdi kısa bir reklam aramız var. Sonra Sydney'li girişimci Özge Fetahlıoğlu ile yaptığımız röportajı sunacağız size. Lütfen bizden ayrılmayın. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Yayınımıza devam etmeden önce biz Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS radyo uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Sayın dinleyiciler, dün 8 Mart Kadınlar Günü'ydü. Pazartesi günkü yayınımızda Adelaide'li girişimci Selin Çıldır'la pandemi döneminde kurduğu online alışveriş sitesi Ozvari'yi konuşmuştuk. Şimdi Sidi'li girişimci Özge Fetahlıoğlu ile pandeminin emlak piyasası ve renovasyon sektörüne getirdiklerini ve götürdüklerini konuşuyoruz. Sayın dinleyiciler, Sidney'li girişimci Özge Fetahlıoğlu ile görüşüyoruz. Özge Hanım, biraz kendinizi tanıtır mısınız acaba?
Tabii ki. Ben Özge Fetahlıoğlu. 2000 yılında Avustralya'ya geldim. Daha çok insan kaynaklarında ve çeşitli şirketlerde çalıştıktan sonra, yönetici olarak çalıştıktan sonra eğitimci olarak devam etmeye karar verdim kariyerime. Aynı zamanda bir startup şirketine yatırımda bulunuyorduk eşimle birlikte. Onun çok büyük bir Avrupa şirketine satılmasından sonra kendi şirketimi kurdum. Baxereno, renovasyonla ilgileniyorum. Şu anda Türkiye'den renovasyon malzemeleri getirip işte dizaynını yapıp burada satış yapıyoruz.
Evleri renove ediyorsunuz Türkiye'den aldığınız malzemelerle.
Renovasyonda da yardımcı oluyoruz. Biz dizaynı yapıp malzemeleri toparlayıp, yani bizim orada çok fazlasıyla işte şirketle anlaşmamız var, çok iyi şirketlerle bir network kurduk kendimize, işte bu makerler, küçük üreticilerden. Benim için çalışan bir architect var, industrial designer var, furniture designer'ı yapan. Daha çok hani malzemeleri kaliteli bir şekilde toparlayıp ondan sonra buraya gönderiyoruz. Sonrasında builder'lar bunu yerleştiriyorlar işte mutfakta, banyoda. Ama biz de tabii ki bu arada destekte bulunuyoruz. İşte çizimleri veriyoruz, electrical çizimleri, ondan sonra evin çizimlerine. Builder'lar, kendi anlaşmalı olduğunuz builder'lar veya bizim anlaşmalı olduğumuz builder'larla çalışabiliyorsunuz.
Özge Hanım, geçen sefer konuştuğumuzda biyofilik tasarımdan bahsetmiştik. Şimdi pandemi döneminde her şey değişti. Sizde ne değişti acaba? Yani bu ev dekorasyonları sektöründe ne değişti acaba? Pandemiden çıkmakta olduğumuz bu dönemde.
Evet, biyofilik dizayndan konuşmuştuk. Ben zaten hani bunun çok önemli olacağını inanıyordum ve gerçekten de öyle oldu. İnanılmaz popüler oldu biyofilik dizayn. Çünkü COVID'le birlikte artık herkes hani bir doğaya dönüş başladı. Evimiz bizim için her şey olmaya başladı. O nedenle insanlar artık evlerinde daha hani doğal ürünler kullanmaya başladılar. Doğayı içeriye taşımaya, indoor outdoor living şekline geçtiler. Zaten daha önceden de önemliydi ama biyofilik dizayn kesinlikle çok önem kazanmaya başladı. Onun dışında COVID'le birlikte hani ne yazık ki hiç beklenmedik değişiklikler oldu ev renovasyonu alanında. En büyük değişiklik ev fiyatlarında oldu. Beklenmedik bir şekilde %33.1 düşüş oldu ev fiyatlarında. Sydney'de ortalama ev fiyatı 1 milyonun üzerine çıktı. Artık builder'lara ulaşmak neredeyse imkansıza yaklaştı. Çünkü 2 yıl mesela bir ABC haberine göre artık 2 yıl builder beklemek, hani doğru çalışanları bulmak için beklemek artık normal oldu.
Evimizi dekore etmeye karar veriyoruz. Yani 2 sene beklememiz gerekiyor bunun başlaması için, öyle mi?
Evet, 2 yıl beklememiz gerekiyor ne yazık ki. Yani home builder olabilirsiniz. O şekilde birazcık daha hem parasal açıdan daha uygun olur. Hem de bence işinizi yönetmek, hani renovasyonunuzu yönetmek bence çok daha kolay olur. Ama bu şekilde böyle de hani ayrıca carpenter'a, işte plumber'a hepsine ayrı ayrı ulaşmanız gerekecek. Teker teker sizin organize etmeniz gerekecek. Onlar da aynı şekilde çok uzun süre dolular. Yani önceden mutlaka booking'inizi yapın. Önceden araştırmanıza başlayın ve doğru kişileri bulun.
Malzeme sıkıntısı da var değil mi? Sonuçta istediğimiz dekorasyonu yapmak için belli bir tahtaya, ahşaba, taşa falan ihtiyacımız varsa onları bulmak da zor artık herhalde.
Evet, her şey ne yazık ki çok zorlaştı. Çünkü supply chain tamamen artık yıkılmak üzere. Özellikle tahta, çelik hiçbir şekilde bulunmuyor. Fiyatları çok fazlasıyla arttı. Ve bu en az 2 yıl daha devam edeceği söyleniyor. Mesela CoreLogic araştırmasına göre bütün malzemelerde ortalamada 7.3 artış görüldü bu çok kısa bir süre içinde. 2 hafta önce yeni yayınlanan Cordell araştırmasına göre de mesela tahta ürünleri %39.7 arttı. Aynı şekilde çelik %43.1 arttı. Yani ve bu ürünleri bulmak da aynı şekilde çok zorlaştı.
Özge Hanım, ev almak yani çoğumuz için hayatımızda yapacağımız en büyük yatırım. Dediniz Sydney'de 1 milyon dolara ulaştı ortalama ev fiyatı. Melbourne'da da ya yakın ya da o da geçmiş
evet,
durumda.
Çok yakın.
1 milyona yakındır herhalde o da. Şimdi daha fazla insan Türkiye gibi apartmanlara dönüyor. Ufak evler, ufak apartmanlara dönüyor ya da şehir dışında geniş evlerde yaşıyor. Şimdi ev dekorasyonunda evin boyutu önemli herhalde ne yapabileceğimize dair.
Tabii ev dekorasyonunda evin boyutu çok önemli ama işlevselliğini arttırmak üzerinde çalışıyor insanlar daha çok. Yani apartman dizaynı COVID'den sonra değişti. Mesela apartmanların girişinde böyle nasıl hani evimizde bir mudroom olur ya girişte. Mesela el yıkama yerleri falan yapılmaya başladı birçok apartmanda. İlk girdiğin anda veya işte üstündekileri çıkartabileceğin falan yerler yapıldı. Daha hijyenik malzemeler kullanılıyor. Tabii ki eğer evde yaşıyorsanız ki genellikle insanlar artık Türkiye'de de aynı şekilde fark etmişsinizdir. Müstakil evler çok daha revaçta. Avustralya'da da zaten evler genişti. Şimdi daha da geniş evler arıyor herkes. Daha fazla land arıyor. Çünkü artık her şey yani evimizin içinde artık bir kafe olması gerekiyor, bir gym olması gerekiyor. Aynı zamanda orası bizim iş yerimiz, restoranımız, sinema. Yani artık evler, arka bahçemiz artık tatil yerimiz oldu. Yani o yüzden her şeyi bir arada yapmak istiyoruz. Her şey evimizde olsun istiyoruz. Evin boyutu, evet, istenilen ev boyutu arttı kesinlikle.
İstenilen arttı ama yani şehirlerde bulmak zor herhalde. Büyük, bu dediğiniz geniş çaplı. Yani biraz şehir dışına kaymak gerekiyor herhalde o tip büyük evleri bulmak için.
Evet, kesinlikle. Zaten regional'a göç başladı. Central Coast'ta evlerin ne kadar arttığını biliyorsunuzdur belki. Hani yakın mesafedeki olan büyük şehirlere yakın mesafedeki olan regional area'larda ev fiyatları yani son mesela bir ay içinde %30 artış gösterdiği alanları biliyorum ben. Yani o yüzden insanlar artık evden çalışabildiğinden buralarda yaşamayı lifestyle açısından tercih ediyorlar. Ve de ev fiyatları açısından. Çünkü artık büyük şehirlerde gerçekten ev almak çok zorlaştı.
Özge Hanım, restorasyon açısından bakacak olursak yani şehir merkezinde ya da şehir içinde ve şehrin uç taraflarında uzakta restore etmek evleri arasında bir fark var mı maddi açıdan?
Maddi açıdan bir fark yok çünkü aynı şekilde regional'a göç başladığı için oralarda da aynı şekilde malzeme sıkıntısı çekiliyor. Aynı şekilde işçi bulmak çok zor. Yine aynı şekilde organizasyon yapmanız gerekiyor. Önemli olan daha çok hani yaptığınız restorasyonda değişikliklerde evin fiyatına değer katacak restorasyon yapmak şu anda. Yani ne yapıyorsanız yapın, tamam sizin zevkiniz çok önemli, siz yaşayacaksınız ama ev fiyatları artık o kadar ulaşılmaz bir durum geldi ki yani önemli olan hani ne yapıyorsanız yapın, bir para harcıyorsanız emin olun değeri artsın.
Avustralya'ya göçmen olarak geldiniz 2000 yılında diyorsunuz ve girişimci olarak başarılı olduğunuz, akademisyen olarak başarılı olduğunuz. Bize biraz yani Avustralya'da kadın göçmen girişimci olmanın zorluklarını anlatabilir misiniz?
Aslında ben diyorum ki yani iyi ki göçmenmişim. Yani bunun getirdiği avantaj var, inanılmaz çünkü. Yani bir ülkeye bavulunu alıp öyle çıkıp gitmek herkesin yapabileceği bir şey değil. Tabii ki zorlukları var ama bunun kattığı şeyler bence çok daha fazla. Ben eğer Türkiye'de büyüseydim, benim baba babam, annem, işte annem eğitimci, babam işte uzman denetçisi. Hani gelir düzeyi düzgün bir aileden geliyorum. Muhtemelen bu kadar şey yapmazdım, bu kadar çabalamazdım diye düşünüyorum. Sonuçta eşimle birlikte bavulları alıp bir ülkeye gelip yaşam kurmaya çalışınca ve de ben hiçbir zaman şey yapmadım böyle. Buraya gelirken bir amacım vardı. Belli bir yaşam standardını tutturma amacım vardı. O yaşam standardını hiçbir zaman düşürmek istemedim. Ve bunun için de gerçekten öldüresiye çalıştık eşim de ben de. Ve bunun bize kattığı daha büyük bence. Çıkarttığı zorluklardan. Tabii ki dil sorunu, tabii ki kendini kanıtlamak sorun. Benim için en büyük sorun işte özgüven. Ben de inanılmaz bir özgüven patlaması vardı Türkiye'deyken. O birazcık böyle şey ezildi Avustralya'ya geldiğim zaman. Onu toparlamam birazcık uzun zaman aldı. Çünkü hani orada bir bitişsin orada Türkiye'de. Ama geldiğin zaman herkes sana sen yine hala o olduğunu düşünüyorsun. Ama insanlar farklı bir gözle bakıyorlar. O yüzden hani yeniden kendini kanıtlamak, yeniden kişiliğini, özelliklerini yapabileceğini, yapabileceklerini göz önüne çıkartmak biraz zaman alıyor tabii ki. Ama dediğim gibi yani iyi ki göçmenmişim, iyi ki yaşamışım bunları. Kattıkları her zaman çok daha fazla.
Avustralya özelinde girişimci kadın olmanın avantajları var mı?
Avustralya, şimdi eğitimciliğe başlıyorum. Eğitimci yanımız diyor. Hofstede'in bir araştırması var. Bu en büyük global kültür araştırması ülkeler arasında. Avustralya, Hofstede'in araştırmasına göre masculinity'de en yüksek ülke. Bu da şu demek oluyor. Yani gerçekten masculine özellikler burada çok daha fazla ön planda. O yüzden bence Türkiye'de mesela ben Türkiye'de de çalıştım. Türkiye'de açıkçası kadına verilen değer iş yerinde çok daha fazlaydı. Eğitim, karakterini öne çıkarma falan çok daha kolaydı. Burada bence maskülin özellikler çok daha ön planda. O yüzden daha fazla savaşman gerekiyor, daha fazla kadına destek gerekiyor. Mesela bakarsanız Hindistan, Çin bu gibi ülkelerde kadınlar çok daha başarılı, çok daha ön planda özellikle entrepreneur alanda.
Özge Hanım çok teşekkürler. Şimdi bu ayın ilerleyen günlerinde bir seminer vereceksiniz bildiğim kadarıyla. Onu biraz anlatabilir misiniz bize?
Evet, 25 Mart'ta SIPBN Dünya Kadınlar Günü nedeniyle beni konuşmacı olarak çağırdı. Bir panelde, 3 kişilik bir panelde yer alacağım. Robin Preston, Michelle Cutler gibi büyük isimler de orada olacak. Özellikle Sydney'deki dinleyicilerle tanışmayı çok isterim. Sonrasında konuşma, tanışma, hani birlikte bir kadeh içki içme fırsatımız da olacak. Yemekle çok hoş bir ortam olacağına inanıyorum. O yüzden eğer dinleyicilerimizden gelebilen olursa her türlü sorularını orada da cevaplama fırsatım olacak. Detaylara benim Instagram sitemden ulaşılabilir. Coco Plum Style. Bütün bilgiler orada. Herkesi bekliyorum. Çok keyifli olacağına inanıyorum.
Özge Hanım, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler. Kolay gelsin size.
Çok teşekkürler. Sağ olun.
Sayın dinleyiciler, şimdi kısa bir reklam aramız var. Dönünce Avustralya çapında camilerde başlatılan kan bağışı kampanyası hakkındaki bölümümüzü dinleyeceksiniz. Lütfen bizden ayrılmayın. Sayın dinleyiciler, kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS radyo uygulamasından dinleyebileceğinizi tekrar hatırlatmak istiyorum. Programa devam etmeden önce sizden gelen mesajlara geçmek istiyorum. Ali Değerumuzlu dinleyicimiz, savaşa hayır dememe rağmen Putin'e teşekkür etmek istiyorum. Beyaz mavi gözlü mültecilere kapıyı açan Avrupa'nın ikiyüzlülüğünden bahsediyor. ABD ve Avrupa'ya asla güvenilmez, Ukrayna'yı kurban yaptılar demiş. BS Rumuzu dinleyicimiz sadece sokak röportajcılarını dinlememiz ülkenin geldiği durumu, ekonomiyi, gerçekleri gösteriyor. Türkiye'de geçmiş yağ kuyruğunu kullanan Erdoğan halkın karşısında artık yalancı çıkmıştır. Etme kulun bulmayasın. Yenişehirli Rumuzu dinleyicimizin mesajı şöyle: bana devamlı soruyorlar. Madem yaşadığın ülkeyi beğenmiyorsun, niçin beğendiğin bir ülkeye göç etmiyorsun? Orada mutlu yaşamıyorsun. Kendilerine gidemem, burada deli gibi aşık olduğum bir sevgilim var diyorum. İsmini soruyorlar. Kulaklarına eğilip aramıza kalsın diyerek Centrelink diyorum. Ama sonra öğreniyorum ki sevgilim başkalarının da sevgilisiymiş. Neyse, yeni öğrendim. İhanete uğramanın yaşı yokmuş diyor. İsmini vermeyen bir dinleyicimiz, Türkiye'de dün zam, bugün zam, yarın yine zam, AKP yaparsa zam yapar demiş. Hüseyin Bey'in mesajı da şöyle: Avustralya'da artışlarda hiç bahsetmiyorsunuz, var mı yok mu? Türkiye'de ben 10 gündür Victoria'yı geziyorum, domates 15, salatalık 9, fasulye, patlıcan, biber, sebzenin bazıları, bununla beraber petrol 2 dolar, gaz 1 dolar 10 sente yükselmiş, artış yok mu? Bütün dünyada var. Bunu böyle bilelim, hele hele lokantaların yanına hiç varılmıyor demiş bu dinleyicimiz. Hacı Tokdemir Bey'in mesajı da Kadınlar Günü hakkında: kadını, kız çocuklarını hor görme, saygısızlık etme, kadın kahkaha atamaz deme, taciz tecavüz etme, hakkını çalma, eşit işe eşit ücret vermeme, dövme sövme, laf atma, eve kapatma, susturma, yok sayma, el kaldırma, eğitim hakkını elinden alma, çocuk yaşta gelin etme, özgürlüğüne dokunma, yaşamını karartma. Kadınlar dünyadaki en kutsal kişidir, unutma. Dünya Kadınlar Günü'nün kutlu olsun demiş bu dinleyicimiz. Pandemi döneminde kan bağışında büyük bir düşüş kaydedildi Avustralya çapında. İzolasyon ve yasaklar kan bağışı alışkanlığını köreltti. Ülke çapında Müslüman toplumlar camiler üzerinden kan bağışı kampanyası başlatıyor. Bu bölümü yayın arkadaşımız Negün Kılıç hazırladı.
Avustralya İslam toplumu, omikron varyantının yayılmasının bir sonucu olarak kan bağışlarındaki keskin düşüşün üstesinden gelmek için ülke çapında bir kan bağışı kampanyası başlattı. Ülke genelinde cuma namazına katılanlara kan bağışı yapmak için kollarını sıvayarak üzerlerine düşeni yapmaları istendi. İmam Abir Tanvi'ye göre Kur'an-ı Kerim'deki öğretilerin tam kalbinde yer alan kan bağışı için Sidney'in güneybatısındaki topluma çağrı yapıldı. Ruthy Hill Camii'ndeki kan bağışı girişimine katılanlardan çok önemli bir katkıda bulunmaları istendi.
You know, in Islam we always teach people about, you know, giving and caring about others and looking after others.
Biliyorsunuz, İslam'da insanlara her zaman başkalarına karşı verici olmayı ve onları önemsemeyi öğretiyoruz diyen İmam Tanvi, dolayısıyla bu özellikle kan bağışı ve kan temininde sıkıntı çeken veya mücadele eden kişiler açısından topluma geri verme yollarımızdan sadece biri. Bu yüzden toplumu elimizden geldiğince geri vermeye teşvik etmeye çağırıyoruz diye konuştu. Red Cross istasyonları ülke çapında 43 camide yerini aldı ve bu kan verme kampanyasını başlatanlar en az 1500 kayıt almayı umuyorlar. Avustralya İslami Tıp Derneği Merkez Başkanı olan Dr. Muhammed Kahlun kan ihtiyacına işaret ediyor.
I myself is a surgeon and we see every day the need for blood.
Kendim bir cerrah olarak her gün kan ihtiyacını görüyorum. Kan gerçek bir oyun değiştirici ve hayat kurtarıcıdır. Ve ihtiyaç her zaman vardır diyen Dr. Kahlun, her 24 saniyede bir Avustralya'da birine kan veriyoruz diye konuştu. Covid'in omikron varyantının etkisi, umutsuzca ihtiyaç duyulan kan kaynakları için önemli bir etki oluşturdu. Son haftalarda COVID'e yakalanmaları nedeniyle 100 bin kan bağışçısı geri çekildi ve tüm randevuların yarısı iptal edildi. Oysa camide birçok potansiyel kan bağışçısı vardı ve kan vermeye istekliydi.
When we need blood, we go to hospital, right? But
Kana ihtiyacımız olduğunda hastaneye gideriz değil mi? İhtiyaç duyduklarında onlara kan vermeliyiz diyen kişinin ardından dinlediğimiz ikinci kişi, toplumun bir parçasıyız, insanlara yardım ediyoruz, Avustralya kültürü böyle diye konuşurken, üçüncü kişi ise Avustralya'daki merkezlerde çalışmak için sabırsızlandığını söyledi. Kan bağışı için kayıt yaptıran kişiler Red Cross'un kan merkezlerinden birine rezerve ediliyor. Tüm süreç sadece yaklaşık bir saat sürüyor. Ancak her bir bağışın 3 hayat kurtarabileceğini söyleyen yoğun bakım ünitesi uzmanı Dr. Asif Raza'ya göre kan bağışı için harcanan zaman iyi harcanan bir zaman.
Those patients who are having the major surgeries in operation theater.
Doktor Asif Raza, büyük ameliyatlar geçiren hastalar, travma mağdurları ve doğum sırasındaki kadınlar kan naklinin gerekli olabileceği ve kan deposunun çok çabuk tükenebileceği 3 alan diye konuştu. İlk kez bağış yapanlara gelince, kan bağışı için merkezi tekrar ziyaret etme konusunda hevesliydiler. Kesinlikle tekrar geleceğim. Bundan sonra düzenli bir bağışçı olacağım diyen camideki kan bağışçısı, kesinlikle herkesi teşvik ediyorum derken, kan bağışında bulunan Müslüman bir kadınsa, aslında bunu bir süredir yapmak istiyordum. Bu yüzden bunun kan bağışı yapmam için mükemmel bir fırsat olduğunu düşündüm diye konuştu. Ülkede kan bağışı yapmaya uygun 4 milyon insan varken aslında sadece küçük bir kısmı kayıtlara geçmiş durumda. Bu çağrı diğer toplumlarında bu konuda kollarını sıvamaya ve aynısını yapmaya teşvik etmek için genişletildi.
Sayın dinleyiciler, bir sonraki yayınımız yarın saat 14'te başlayacak, ancak en son gelişmelere sbs.com.au/turkish internet hesabımızdan, SBS Turkish Facebook hesabımızdan ve SBS Radyo uygulamasından ulaşabileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Ben Nejat Başar, SBS Türkçe'de görevli bizler hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel günler dileriz.